Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Moskova'dan programından herkese tekrar merhaba. Her zaman olduğu gibi Rusya uzmanı Doktor Kerim Aslı'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk Ali Bey, merhabalar.
Dün Putin'le Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son dönemde zaten Rusya ile ilişkilerde ciddi bir diplomasi trafiği vardı. Ve Putin'le Erdoğan da bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bunu liderler bazında, liderler seviyesine çekmiş oldu. Şimdi Türk medyasında siz de tweetlerinizde bunu biraz da tiye aldınız aslında. Çok böyle sansürlenmiş bir şekilde yansıtıldı görüşmenin içeriği. Ancak Kremlin basın servisinden sizin Rusya'dan takip ettiğiniz üzere Putin'in Erdoğan'ı ciddi şekilde uyardığı, yani yorumlamak gerekirse bu Dağlık Karabağ ve cihatçılar meselesinde Rusya terörist diye niteliyor onları. Bir hat safhaya geldi bu kaygıların ve rahatsızlığın diye yorumlanabilecek bir görüşme yaptığını gördük. Tam olarak Türk medyasının sansürlediği nedir yani? Tam olarak görüşme neler geçti? Putin Erdoğan'a neler söyledi?
Şimdi o görüşmelerle ilgili genelde hep böyle Türk medyasına düşüyordu haberler. Erdoğan Putin görüşmesi sonrası. Sonra Rusya bir bakıyordu o Türkiye ne yazmış, ne çizmiş diye hani medyada. Veya Cumhurbaşkanlığı saray ne servis etmiş. Ona göre Rusya'da daha sert veya yumuşak veya ortalama neyse bir Kremlin sitesinden görüşme hakkında bir bilgi notu paylaşılıyordu. Bu sefer ilk önce Rusya paylaşmış oldu. Kremlin paylaşmış. Çünkü belli bir sınırları çizmek istemiş. Hemen bir tavrını belli etmek istemiş. Benim anladığım öyle. Zaten nitekim Türk medyası da, Türkiye'deki medya da diyeyim daha doğrusu. Türk medyası böyle şey gibi oluyor. Türkiye'deki medya da işte Kremlin'in şeyin haber vererek, daha doğrusu kaynak vererek sitesine işte paylaştığı bilgi notuna kaynak vererek şey yapıyor. Tercüme ediyor ama tercümeyi de yarım yapıyor. Yani eksik sansürlüyor. Yani Türkiye'deki medya işte Hürriyet'i birkaç yerde daha gördüm onları. TRT'de hatta o şekilde vermiş zannediyorum ilk etapta. Ondan sonra hani verirken onu sansürlüyor. Neyi sansürlüyor? İşte sizin bahsettiğiniz husus. Önceki mesela Rus Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuda bir açıklama yapılmıştı. İşte Orta Doğu'dan, Suriye'den ve Libya'dan ve genel olarak Orta Doğu coğrafyasından Dağlı Karabağ bölgesine gönderilen işte 3 ifade kullanılmıştı. Birincisi paralı asker, ikincisi terörist, daha doğrusu ikincisi savaşçı, üçüncüsü de cihatçı gibi bir ifadeydi herhalde, hatırlamıyorum. Terörist olarak, doğru, terörist olarak da kullanılmıştı. Yani başka bir yere çekilmesin diye üç şeyde vurgu yapılmıştı, üç kelimeye de vurgu yapılmıştı. Şimdi bu Kremlin açıklaması da direkt yani yabancı teröristler, yani teröristlerin da Orta Doğu'dan Karabağ bölgesine, çatışma bölgesine taşınmasından dolayı Rusya tarafının ciddi bir rahatsızlık duyduğunu, bunu Türkiye'ye ilettiği ifade ediliyor. Yani Kremlin sitesinde. İlginç, şu yazılmamış mesela. Hani Türkiye tarafı da Orta Doğu'dan Karabağ'a gönderilen, yani Erdoğan da Orta Doğu'dan Karabağ'a gönderilen cihatçılar için, teröristler için ciddi endişe belirttiğini falan. Yani bununla ilgili bir şey yok Kremlin'in açıklamasında. Çünkü o şimdi Rusça bilenler onu bilir. İfade ederken bazen cümleleri edilgen kullanıyor. Mesela diyorum ki işte taraflar işte iki tarafta ne diyor? İşte Suriye'deki Astana sürecine vurgu yaptılar. Veya Astana sürecine vurgu yapıldı diyor mesela. İki edilgen kullanıyor ve ikisi de yapmış anlaşılıyor yani. Ama şimdi öbür tarafta derken cihatçıların, teröristlerin, direkt teröristler ifadesi kullanıyor. Teröristlerin gönderilmesi derken Rusya tarafı Rusya tarafından ciddi kaygı belirtildi deniyor. Yani
Türkiye tarafı ince bir nüans kaygı var aslında orada.
Yani ince bir nüans var. Onu şimdi hani dediğim gibi onu takip edenler, şey yapanlar daha iyi onu anlarlar. Şimdi yani Türk dışişlerinde bence o konuda daha yani uzman ehil insanlar vardır. Onlar biliyorlardır da saray o anlamda o ehil insanlara sorar mı, diplomatlar, ondan emin değilim. Şimdi o tabii bir nokta. Hani medyada, Türkiye'de medyada işte teröristler ifadesi zaten yer almıyor. Orta Doğu bölgesinden yani genel olarak o ifadeyi tamamen sansürlemişler, silmişler. Hani Rusya'nın ciddi rahatsızlık belirttiğinden ondan bahsetmemiş. Ve böyle onu biraz daha yumuşatarak işte yani genel olarak Dağlık Karabağ falan konuşuldu gibi bir şeyler söyleniyor. Yani daha öncelerinde mesela önceki şeylere baktığımızda böyle Ermenistan'ın saldırılarından dolayı işte Azerbaycan'a yönelik saldırılarından dolayı Erdoğan işte öfke bayağı işte Putin'e uyarıda bulundu falan gibi açıklama. Ya bu şimdi Kremlin böyle bir açıklama yapınca Türkiye'de medyada haliyle ister istemez onu çeviremedi yani. Ancak sansürleyebiliyor.
Ama Erdoğan bugün dedi ki grup toplantısında kırmızı çizgilerimizi ilettik Putin'e. Hatta bana biraz ilginç geldi o ifade. Dedi ki yani babamızın oğlu olsa tanımayız. Yani bir nevi Putin'e diyor yani. Eğer aşarsa o çizgilerimizi böyle bir yani rest çekme gibi bir şey de bir ifadesi de var. Bu ne anlama geliyor yani Erdoğan'ın?
Yani şimdi söyledi. Erdoğan babasının oğlunu tanımaz bence de. Yani neticede kızını Sümeyye Erdoğan'ın suikast gibi saçma sapan ne bileyim farklı farklı iddialarda kullandı. 17-25 Aralık dosyalarında bütün ailesi, sülalesi, yakın akrabaları yani bir sürü kendi ailesinde birçok suça bulaştırmış bir insan olduğu için yani ben hani kendi oğlunu veya babasının oğlunu, çocuğunu kızını veya şeyini çok umursadığı kanaatinde değilim. Ama bu kontekste baktığımızda işte şu olay kırmızı çizgilerimiz aşılırdı. O ifadeyi ben okuyunca aklıma ilk gelen husus Putin'le Erdoğan arasında son yüz yüze görüşme 5 Mart'ta yapıldı biliyorsunuz Moskova'da. Evet. İşte Erdoğan gelince orada kapıda bekletildiydi. Yani onu da Rus medyası yani Rusya bir kanalıydı. Devlet kanalı, federal devlet kanalı. Bütün Rusya'nın bütün hani federe bölgelerinde ta Vladivostok'tan Kaliningrad'a kadar olan yayın yapan federal kanallar bunlar yani.
Belgesel orada, tadında yapmıştı biraz görüntüleri.
Yani, dolayısıyla şimdi bu trajikomik yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten bu anlamda utanç duydum. O zaman da zaten bu meseleleri konuşmuştuk. Orada bekletilmesi meselesi geliyor. Yani neyin kırmızı çizgisi? Yani hani yani Türkiye'nin her geçen gün hani daha da her geçen yıl, her geçen süre maalesef güçten düşüyor. Yani hem askeri olarak, hem diplomatik olarak, hem siyasi anlamda, nüfuz alanları olarak veya genel olarak yani sözünü kabul ettirebilme, sözünün tesiri düşüyor. Yani hani bu dün de herhalde veya bugün yani işte şey Kültür Turizm Bakanı yardımcısı.
Evet, başkan yardımcısı.
Hani Serdar Çam. Ayrı bir şey. İşte Erdoğan'ın kendi sözleri zaten hani yani bu öyle olunca bu da böyle oluyor zaten yani ister istemez. Dolayısıyla hani küfür, hakaret sürekli böyle yani kahve ağzı bile diyemeyeceğim seviyede daha da bence çok daha altı. Yani tuhaf mafyanın bile bir raconu vardır. Yani bunlar bu anlamda bence mafya bile yanında hani pürü pak kalıyor. Mafyayı temiz görme bağlamında söylemiyorum. Yani şu an ülkeyi yönetenlerin üslubu, dili kesinlikle yani utanç verici bir düzey. Dolayısıyla bu şimdi yani kırmızı çizgileri ilettik falan ya yani bu Rusya tarafını tutup tutmamayla da alakalı değil. Yani benim zerre kadar umumda değil yani istediğin kadar belirt de yani bu diyebileceği bir şey değil. Çünkü 5 Mart'ta gördük kapıda bekletildi orada yani. Ayakta durmaktan Erdoğan orada oturdu biliyorsunuz sandalyeye neticede yani.
Ki
Putin'le görüşme.
Ellerinin üzerinde yani. Askeri hayatını kaybeden bir ülkenin cumhurbaşkanı gitti yani.
Tabii ben onu unuttum söylemeyi. Zaten o mesele. Yani işte o kadar askeriniz orada saldırıya uğradı İdlib'de Şubat ayında da ondan sonra şimdi yani kaldı ki o saldırının geleceğini ben en az 10 defa yani gerek sözlü gerek yazılı bu kendimle alakalı değil. Yani ama bu konuda meseleyi takip edenler o saldırının geleceğinden adı gibi eminlerdi. Yani ben de adım gibi emindim. Oldu. Olacak bir aydır olacaktı. Eli kulağındaydı. Oldu. Ama buna rağmen onlarca Türk askeri hayatını kaybetti. Buna rağmen ayağına gitmek zorunda kaldı. Yani Erdoğan'ın kırmızı çizgi Putin'in ayağına gitmekle eş anlamlı bir şeye tekabül ediyor. Anlama tekabül ediyor. Anlama geliyor yani maalesef. Bu böyle bir şey.
Bir de Erdoğan'ın ilginç bir şey daha söyledi bugün. Bu görüşmeye dair. Bu Karabağ konusunda tatlıya bağlayalım bu işi. Yani daha önce biliyorsunuz Ermenistan işgalci olarak tanınıyordu Erdoğan ve Türkiye hükümeti Ankara. Şimdi bu görüşmeden sonra hani bir çözüm yolu bulması adına ve tatlıya bağlayalım diyerek böyle bir ifade de kullanarak bu işi bir mesaj verdi. Hemen ardından da şeye getirdi konuyu, Suriye mevzusuna. Yani her an yine Suriye'nin işte muhtemelen Kobane tarafını kastediyor. Bir operasyon yapabiliriz bizim alanımıza bir saldırı olursa gibisinden. Şöyle bir soru var şu anda. Acaba Erdoğan Putin'le görüşmesinde Karabağ işi tatlıya bağlayıp yani bir nevi Rusya'nın dediğine gelip Suriye için şey mi aldı, yeşil ışık mı aldı? Öyle bir durum mu var?
O soruya gelmeden önce şunu da söyleyeyim. O görüşmelerde mesela bu Erdoğan o kırmızı çizgili falan o mesajları iç kamuoyuna yönelik olduğunu Rusya'da Kremlin'de farkında. Buna bir anlamda hani ne yapacak yani müsamaha da o anlamda zaten iç politika onu biraz o şekilde kaldırıyor. Ama böyle bir şey hani dediğim gibi olabileceği kanaatinde değilim. Yani böyle kırmızı çizgi Erdoğan'ın öyle bir çizgisinin falan olduğunu düşünmüyorum. Ama bu söz hani tatlıya bağlayalım sözü şununla da ilgili olabilir. Şimdi masa dışında kaldı Türkiye. Yani Dağlı Karabağ meselesinde masa dışında kimse istemiyor Türkiye'yi. Yani Ermenistan zaten istemiyor. Zaten Ermenistan'ı düşman olarak bellemişsiniz. Türkiye açısından söylüyorum. Erdoğan açısından söylüyorum daha doğrusu. Türkiye demeyeyim. Şimdi Moskova'da, Rusya'da o anlamda Türkiye'yi bu Dağlı Karabağ denklemine katmak istemiyor. Bunun birincisi bu istikrar bozucu. Yani bölgeyi bu cihatçılar meselesiyle ilgili durumdan dolayı Ankara'yı masaya dahil etmek istemiyor. İşte nüfuz alanları bağlamında hani Türkiye dünyaya işte diyebileceğimiz Azerbaycan oradaki enerji paylaşımında belki ilerleyen süreçte pay alabilir ekstradan. Bunlardan bunu istemiyor. Oradan hani Türkiye dünya Orta Asya'ya falan açılma gibi daha geniş. Yani bir Ankara'nın hani Türkiye'nin gerçekten hani tarihsel anlamda nüfuz alanı eğer aklı başında bir hükümet olsa bir hani yönetici bir veya işte iktidar olsa nüfuz alanı derken bir jeopolitik ille de şey anlamında kastetmiyorum. Yani yıkıcı olma anlamında değil. Ama o tarihsel yumuşak gücünüzü kullanarak etki alanınızı çok daha genişletebilirdi yani. Ama şu an gelinen noktada öyle bir durum yok. Çok daha fazla kendi çıkarlarına zarar veren bir politika izleniyor. Doğu Akdeniz'den Hazar'a kadar, Orta Asya'ya kadar. Orta Asya aynı şekilde yani. Neyse yani konuyu uzatmayayım. Orada benim anladığım, orada tatlıya bağlayayım derken biraz hani masada yer almak istediği için Türkiye. Çünkü hem Minsk grubunun eş başkanı, üç eş başkanı da hani Rusya, Fransa, Amerika, üçü de Türkiye'nin Ankara'nın şu anki pozisyonundan zaten olağanüstü rahatsız. Hani üç ateşkes imzalandı veya ilan edildi. Üç ateşkesin de bozulmasında en büyük pay sahibi yani Erdoğan iktidarı, Ankara, Ankara'daki yönetim yetkisi. O biraz Azerbaycan'ı, daha doğrusu büyük ölçüde Bakü'yü teşvikçi bir pozisyona sahip. Yani o harekatı veya yürüttüğü operasyonu devam ettirmesi noktasında Bakü'yü kışkırtan bir tutuma sahip yani Ankara. Dolayısıyla bu anlamda bir de tabii şu var. Yani dediğim gibi daha önceden konuşmuştuk. İşte Moskova için Dağlı Karabağ sorununun tam anlamıyla böyle çözülmesi asıl hedef değil. Yani bu mesela diyelim ki Bakü şu an önümüzdeki günlerde, aylarda, haftalarda neyse bütün Dağlı Karabağ, bütün işgal edilen diğer 7 rayonu falan hani kontrolü altına alsa, hani düşünelim böyle bir şey olsa. Şimdi bir defa Rusya Ermenistan'ı kaybeder bölgede. Yani direkt çünkü Ermeniler tarafından artık güvensiz kabul edilmeye başlanır Rusya. Rus üssü gündeme gelir, kapatılması gündeme gelir. Yani Ermeniler der ki yani Rusya en önemli anımızda bize yardım etmedi bağlamında yaklaşır. Anlatabiliyor muyum? Rusya'nın Ermenistan'daki ve haliyle Güney Kafkasya'daki nüfuzu jeopolitik planda zayıflar. Bir de tabii Azerbaycan'dan da şöyle düşünün. Azerbaycan'da ne der? Ya der ben Türkiye'den destek aldım ve gördüm işte gördüm bütün topraklarım hani Dağlı Karabağ ve 7 rayonu kontrolüme veya artık toprak bütünlüğümü sağlayabilirim. Çok da o zaman Rusya'da ihtiyacım yokmuş diyerekten Rusya ihtiyacını bağımlılığını azaltma politikası izler. Dolayısıyla bu Rusya'nın Moskova'nın tam anlamıyla bu Dağlı Karabağ meselesinin Ankara'da Erdoğan'ın veya işte Bakü'nün istediği perspektifte çözülmesi Moskova'da kabul gören bir şey değil, bir vizyon değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu belirtmek lazım. Bunun böyle olması gerektiği için söylemiyorum. Sadece hani neyin ne olduğunu, Moskova'nın yaklaşımı bağlamında ifade etmek lazım bunu. Ama nedir? İşte 3-5 bilmiyorum artık köy, 80, 50 bilmiyorum. Yani o gidişata göre o Paşinyan'ın zayıflaması. Bunları konuştuk önceki şeyde. Tekrar tekrar girmeyeyim. Şimdi dolayısıyla Bakü'nün de tabii Moskova ile olan ilişkilerinin güçlenmesi, işte bir yeşil ışık yandığı belli. Ama gelinen noktada 11 saat Lavrov oturmuş, işte ateşkes çıkmış, kararı çıkmış, uygulanmıyor. Bu şimdi Rusların yani bir tepki vermesine neden olur. Bu Rusların arzulayacağı bir şey değil. 11 saat oturmuş yani adam neticede aynı masada yani bir ateşkes çıkarılması için. Hani Rusya orada ateşkesi istiyor gelinen noktada, anlatabiliyor muyum? Bunun altını çizmek lazım. Orada Türkiye'nin veya yine Türkiye demeyeyim, Erdoğan'ın iktidarının ve bileşenlerinin Bakü'yü kışkırtması, onu cesaretlendirmesi gibi bir durum var. Ve bu da
ama
işte
dün Erdoğan, işte bugün Erdoğan şey dedi yani, siz Paşinyan'la görüşün, ben de İlham kardeşimle görüşmeleri yapayım ve bu işi artık tatlıya bağlayayım deyince biraz sanki böyle sizin de dediğiniz gibi masada olmak istiyor bir yandan da.
Aynen, masada olmak istiyor. Yani biz diyor dörtlü format kuralım. İşte Suriye'de, Libya'da görüşüyoruz. Karabağ meselesinde görüşelim ama bu Rusya'nın bence istediği, arzuladığı bir şey olmaz o dörtlü format. Yani Türkiye, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan formatı gibi bir format. Ben açıkçası Moskova'nın arzuladığı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama ne yapar? Her halükarda yani şunu yapmak isteyebilir. Yani diplomatik böyle işte Türkiye Rusya'ya yakınlaşıyormuş gibi hani böyle bir omuz yüzü aslında tutma bağlamında ya görüşelim falan. Hani dışişleri bakanlarımız görüşsün veya işte Sergey Vershin'ini gönderir mesela işte şeyi Lavrov'un yardımcısı Türkiye'ye veya o gider falan. Hani bir Dağlık Karabağ belki hani bunlar bir şekilde satır aralarında eklenebilir ortak açıklamalarda falan ama yani bu meseleyi Rusya bizzat hani sahici bir şekilde kastediyorum. Türkiye ile bu aşı Dağlı Karabağ aşını hani yemeğini Ankara ile birlikte pişirmek istemez. Çünkü Erdoğan'ı zaten istikrarsızlık kaynağı olarak görüyor. Yani hem Suriye'de hem Libya'da işte Doğu Akdeniz'de Ukrayna'da falan filan. Yani bunu bir defa ifade edeyim. Diğer mesele yani masa dışında kalan Türkiye'yi Erdoğan hani masaya oturtturmaya diğer büyük güçlerle işte Rusya ile özellikle masaya oturtturmaya çalışırken çalışmanın bir ifadesi olarak bu ama diğer Suriye operasyonu ilgili hani acaba Suriye'de bir operasyon falan Kobani ile ilgili bir yeşil ışık mı almaya çalışıyor hani Türkiye işte Karabağ'da Rusya'yı
Benim
sıkıştırarak.
anladığım bir kere oraya bir operasyon yapacağını mesajını net verdi yani Erdoğan. Önümüzdeki günlerde.
Yani ben şöyle düşüneyim, Rusya'da şu an için bu soruyu bence bir 2-3 ay sonra tekrar sormak lazım. Ben hani tarih verilmez böyle şeylerde ama bir kısa vadede böyle 2-3 ay içerisinde hani Ankara'nın Kobani'ye veya Suriye'de yeni bir operasyon yapabileceği kanaatinde değilim. Rusya'nın öyle bir gündemi yok. Yani şu an itibariyle hani
Rusya'ya
Moskova'da
rağmen yapamaz mı?
Bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Yani yani Kobani denizi de hemen orada sınırda çünkü Barış Pınarı harekatından sonra hatırlarsanız hani onlar da o zaman çok şeydi, konuşuluyordu. Rus medyasında falan da çok çıktı. Yani görüntülü olarak da 30 metreye yani sınır, Türk askerleri bir tarafta sınırın karşısında Kobani, orada Rus askerleri var mesela. Yani veya tabii ki Kobani merkezi şu biraz daha uzak ama yani sınır hattında Rus askerleri var. Anlatabiliyor muyum? Orada Rus askerleri çekilmeden orada Türkiye'nin operasyon yapabilmesi bana çok real gelmiyor. Yani ama bu 2-3
İşte
ay sonra
zaten
şartlar
hani acaba
değişebilir
bu
belki.
Karabağ'da teslim olup o yüzden mi diye düşünüyoruz ama
Yani
sizin dediğiniz farklı, doğru.
Bunun bir iki nedeni var. Yani birincisi yani Kobani tamam şuna katılıyorum. Kobani en zayıf halka. Yani açıkçası onu söyleyeyim. Yani Erdoğan için Erdoğan'ın alabileceği taviz bağlamında hem Rusya'dan hem Amerika'dan alabileceği taviz bağlamında en zayıf halka bence Fırat'ın doğusunda. Bunu Ruslar bundan 1-2 sene öncesinde Putin de Erdoğan'a bizzat Barış Pınarı harekatı yapılmadan çok daha öncesinde kastediyorum. Kobani'ye girmesi noktasında Putin'in Erdoğan'ı cesaretlendirdiği gibi bir hava vardı Rusya'da, Moskova'da. Bu biraz ama o S-400'ler meselesi durumundayken yani Amerika ile Türkiye ilişkilerin daha da içinden çıkılmaz hale getirme bağlamında Rusya'nın o şeye oynaması durumu vardı, anlatabiliyor muyum? O gerginliğe oynaması durumu vardı. O zaman çünkü Kobani'de Amerikalılar etkindi. Şu an Amerikalılar da olsa da aslında hani Ruslar da orada dediğim gibi sınır hattında varlar. Ya şu an gelinen nokta biraz daha farklı. Bunu belirteyim. İkincisi şunu gördü Rusya şimdi. Şimdi mesela Barış Pınarı harekatından beri bir yıl geçti. O harekattan beri Erdoğan'la böyle alver ilişkisini genelde böyle Suriye'deyse Suriye mevzusunda veya o alanda yapıyor. Yani şunu kastediyorum. Mesela İdlib'de ne oldu? M5'i Ocak-Şubat aylarında M5 otoyolunu kontrolü altına aldı Rusya, değil mi? Suriye ordusunun kontrolü altına geçirdi. Türkiye'ye ne verdi? İşte hadi gözlem noktalarınız bir süre daha dursun izni verdi. İtibarını kurtarma şeyini verdi. Yani bu fırsatını verdi. Hemen Ağustos ayında Morek'ten çıktı dedi zaten de hani onu biraz zamana yayabildi yani. Yani bu alver ilişkisini artık o sahada kurmaya başlıyor Rusya. Anlatabiliyor muyum? Yani Dağlık Karabağ çünkü arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafya. Orada alan açıp Türkiye'ye alan açmak isteyeceği kanaatinde değilim şu dönemde. Yani ama hani 2-3 ay sonra tekrar sorumlusu oluyor. Bilmiyorum o zamanki şartlar bilmiyorum. Amerika'da ne olur? Trump,
ama
Biden
yani
veya gidişata göre şu kısa vadede yani 2-3 ay ben diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yanılabilirim ama benim kendi kanaatim 2-3 ay şu öngörülebilir gelecek içerisinde yani Ankara'nın Kobani'ye operasyon yapması gibi bir seçenek Moskova'nın gündeminde değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bir, yani o birincisi dediğim gibi alver ilişkisini o alanda, o sahada yaptığı için Suriye'de. Mesela o ne yaptı? Suriye'de askerlere değil mi? Türk askerleri, onlarca Türk askeri hayatını kaybetti o saldırıda. Ne yaptı? Bahar Kalkanı, hani tırnaklı, o dronlarla, SİHA'larla işte Suriye ordusunun daha önceden belirlenmiş büyük ölçüde bence hedeflerini, şuraları vurabilirsin. Şuralara 2-3 gün ordu ne oldu? Bir müsamaha gösterdi. Türkiye bir operasyon, Türkiye'nin gazını aldı mesela, öyle değil mi? Ama mesela yine Libya'yı düşünün. Libya'da ne oldu? Mısır devreye girdi. Rusya durdurdu. Sirte, Cufra alacağız alacağız diyordu. Hani Erdoğan ne diyor? O zaman da kırmızı çizgisi, orası da kırmızı çizgisi neticede yani. Hani ne oldu? Alamadı yani, gidemedi. Niye? Rusya çünkü orada şeyini çekebildi sert bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani o sahada yaptı bunu. Onu Karabağ'a taşıması için Rusya'nın ekstra böyle bilmiyorum, bence bir ihtiyacı yok öyle bir taşımaya ihtiyacı. O alver ilişkisini oraya taşımaya ihtiyacı yok. Yani Karabağ'da sen dur, Türkiye sen bir dur. İşte ben de şey yapayım, sana
yani
Kobani'yi
şu an
aç.
için Türkiye'nin zaten bir söz hakkı
eli
yok.
Zayıf, eli zayıf olan, evet yani eli zayıf olan Karabağ'da Rusya eli zayıf falan değil. Yani o SİHA'ları geçen de konuştuk. Hani birçok sistemi vardır onun. Krasuhası vardır, bilmem başkası vardır. Yani o askeri uzmanlar daha iyi bilir. Düşürebilir. Orada Türkiye'yi rahatsız edebilir. Şu an Rusların oradaki savaşın devamına biraz yeşil ışık yakmalarının yani isteseler onu durdurabilirler bence. Bununla ilgili yeterli enstrümanları var. Ama buradaki şeyi o oyunda, yani oyun derken insanlar ölüyor. O anlamda kullanmak istemiyorum ama yani o Rusların stratejisi bağlamında işte Paşinyan'ın biraz zayıflatılması, Bakü'nün biraz gazının alınması, ilişkilerinin yine Moskova ile bağlarının güçlendirilmesi. Biraz da bu mesele Dağlık Karabağ sorununda zaten hani çözülemiyor bu. Bir statükonun, yeni bir statüko, yani yine statüko kurulacak, yeni bir statüko, yeni sahada, yeni gerçekliklerle bir statüko, ama yine bu
bu
uzayacak
bağlamda
bir
bir
zaman içerisinde
Aliyev'den
falan
açıklama
şey
geldi
olacak.
Bugün. Rus Interfax Ajansı'na konuştu. Siz de yayından önce de konuşmuştuk zaten. Orada Moskova'da Paşinyan'la bir araya geleceğini ve her türlü diyaloğu kurmaya hazır olduğunu beyan eden bir açıklama yaptı. Daha önce sizin de az önce belirttiğiniz üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde bir 11 saatlik bir zirve gerçekleşmişti. Şimdi direkt liderler bazında Aliyev ilk adım atmış oldu yani Moskova'da. Bu ne anlama geliyor bu mesaj?
Bu tabii Aliyev, Paşinyan şu ana kadar Dağlık Karabağ konusunda böyle geniş çaplı müzakereler yürütmediler. Paşinyan 2018'de geldi. Nisan veya Mayıs'ta herhalde. Ondan sonra henüz Aliyev'le Paşinyan birlikte bir görüşme yürütmediler. Dolayısıyla zaten her halükarda bir şekilde yani bu dediğim gibi hani Karabağ falan alabileceğini düşünmüyorum ben. Orada bir zaten Ruslar devreye gireceklerdir. Aliyev haliyle şu an belli bazı yerleri kontrolüne aldıkları için Azerbaycan ordusu, yani işte Cebrail, Füzuli, Agdam'dan veya işte Kubatlı gibi yerlerden bunların her bütün rayonları tam anlamıyla kontrolünü altına alıp almadıklarından emin değilim. Yani çünkü çeşitli şeyler var. Yani Azerbaycanlılar hepsini aldık diyor. Öbürü Ermenistan hayır henüz değil. İşte Ruslar da henüz tam anlamıyla rayonları o anlamda hepsini kontrol altına almış değiller. Yani ama hani aldılar da işte bir ilerleme de söz konusu. Dolayısıyla haliyle bu bir şekilde masaya da oturulması lazım. Azerbaycan da şunun farkında yani bence. Yani bütün anlamda tam anlamıyla bu kontrolü altına alamayacağının bence Azerbaycan da farkında. Dolayısıyla burada Paşinyan'ı işte biraz zayıf işte yakalamış gibi haliyle bir gerileme olduğu Ermenistan açısından. Dolayısıyla eli güçlü bir şekilde masaya oturabilir. İşte Moskova zaten onların o anlamda hani Amerika'nın, Fransa'nın sahada hani Minsk grubu eş başkanları ama şimdi kabul etmek lazım Rusya kadar nüfuza sahip değiller. Dolayısıyla hani burada bence Aliyev hani eli yükselmişken hani bir şekilde de uluslararası topluma hani biz diplomasiye de şeyiz açığız mesajı verme bağlamında hani koşulsuz işte zaten şu an haliyle alınan topraklarda olduğu için ne diyecek işte 2-3 rayon artık belki de şey olmayacak söz konusu değil. Hani bazı rayonların önemli bir kısmı diyelim artık hani artık Bakü'nün kontrolüne geçtiği için hani bunlar haliyle masada olmayacak. Bakü ben o topraklarımı geri vereyim değil mi? Zaten işgal edilmiş topraklarda bunlar. Dolayısıyla hani orada bir işte askeri hezimet bağlamında Paşinyan'ın elinin zayıf olduğunu zayıfladığını düşünmüş olarak işte olabilir. Biraz da tabii artık 3 defa ateşkes de falan hani açıklandığı için bir şey de olmadı artık baskı da artıyor. Ve Türkiye'nin müdahalesi konusunda Rusya'nın tepkisi de artık çok açıktan olmaya başladı. Nitekim o biraz önceki soruyla da alakalı. Yani Kobani meselesi veya Suriye'de yeni bir operasyon meselesi. Ya her geçen gün artık Erdoğan iktidarı ve bileşenleri genel olarak söyleyeyim. Çünkü Erdoğan'ı sadece AKP olarak tanımlamak lazım. Bir bölgede bir istikrarsızlık kaynağı olarak da Moskova'da görülmeye başlandığı için bu istikrarsızlığın Karabağ'da taşınması yönünde bir tutuma sahip değil. Yani bunun için de Kobani'ye karşılık Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin veya Ankara'nın mevcut politikasını değiştirmesi gibi bir pazarlık yürütülmesi zor. Anlatabiliyor muyum? Yani bakış hem birinci neden dediğim gibi sahada yapılmaya başlandı artık Rusya açısından hani hangisi ise işte Libya'da, Suriye'de. İkinci neden de istikrarsızlık kaynağı olarak görülmeye başlandığı için Ankara bölgede bunun Ukrayna yarın öbür günde diyecek ki o zaman ya Donbas'ta da hani şey olsun mesela Türkiye. Donbas'ta da Türkiye işte Ukrayna üzerinde bayağı yakın etkiye sahip. İşte Donbas'ta da Rusya ile birlikte Minsk görüşmelerine katılalım falan der yani hani Erdoğan tamam mı? Yani böyle veya Kırım konusunda da falan. Ya şu Kırım'ı artık hani Ruslar iç meselesi olarak baktıkları için. Ben de açıkçası şu an hani Kırım'dayım, Yalta'dayım. Dolayısıyla bu meseleye de Ruslar biraz şey olarak baktıkları için bu arka bahçesi iç sorunu Kırım'a özellikle yani ilhak edildi ama böyle bak oraya da taşır yani bu o arka bahçesine mümkün olduğunca sokmamaya çalışacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele biraz da öyle. Dolayısıyla hani uzattım ama Aliyev'in pozisyonu biraz Türkiye'yi dörtlü formata çekme. Tabii ki bunu Ankara ile birlikte danışıklı bir şekilde işte Türkiye'ye de dahil olsun, Rusya da dahil olsun. İkisi tarafta da aramız iyi. Azerbaycan, Ermenistan katılsın. Ama bunu Ermenistan zaten hani istemeyecektir de Ermenistan istememesi bir yana. Çünkü onu o kadar etkili olmayabilir. Rusya'nın da bunu isteyeceği kanaatindeyim. Ama burada ne olabilir? Sembolik olarak işte dediğim gibi hani Vershinin gelir veya Lavrov Çavuşoğlu hani konuşurlar ama buradan bir Astana formatı çıkmaz. Yani bence çıkmaz. Yani bunun çıkacağı Dağlı Karabağ'da bir Astana formatının çıkacağı kanaatinde değilim. Burada önümüzdeki ben hani sayılı günler içerisinde işte Azerbaycan ve Ermenistan'dan üst düzey yetkililerin, askeri yetkililerin olabilir veya bu devlet işte başkanları Aliyev veya Paşinyan bunlar Moskova'da buluşup bir şekilde yeni gerçekliklerle, sahadaki yeni gerçekliklerle yeni bir ateşkese, yeni bir statükoya varılacağı kanaatindeyim. Sonra görüşmeler yeniden başlar.
O zaman son olarak ufak yine böyle kısaca özetlerseniz. Bugün Erdoğan da değindi buna. Yeni Şafak'ta da böyle bu tarz haberler yapılıyor. Bu son Rusya'nın hani saldırısı olmuştu. 78 tane cihatçının Türkiye destekli cihatçı grubun hayatını kaybettiği bir saldırı. Onunla alakalı Erdoğan bu işte bölgede barışı baltalıyor falan gibisinden, böyle hani huzuru bozan Rusya'nın bu müdahaleci yaklaşım falan gibisinden ifadeler kullandı. Yeni Şafak'ta da diplomasi kanallarından ulaştığımız kaynaklar işte bunun kabul edilemez, hazmedilemez bir saldırı olduğunu ve Rusya'ya işte güvenilmemesi gerektiği gibisinden böyle birkaç yorum yaptıklarını aktarmış Yeni Şafak haberinde, böyle geçiyordu. Bu ne noktaya varır? Bir de iddia vardı yine. Rus diplomatların, Rus askerlerin öldürüldüğü, cihatçıların iddiasıydı bu. O da herhalde henüz öyle bir bilgi yok Rus basınında zannediyorum.
Yani yok zannediyorum, o eğer öyle bir şey olsaydı Ruslar daha da sert bence devam ederdi o hava saldırıları. Yani bugün dün falan devam ederdi. Rus askerleri öldüğünü zannetmiyorum ama şeyler olabilir. Yani o düştü. Yani Suriye'nin desteklediği bazı gruplar veya Suriye ordusunun bazı mevzileri vurulmuş. Belki oralarda hani Esad hani güçlerinin kayıpları olabilir gibi geliyor bana. O öbür işte bu hani İdlib meselesi, o Feleke Şam hani grubu vuruldu. Türkiye bizzat hani işte Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda birlikte yani bence yani maalesef Türk askeriyle omuz omuzla savaştırıldı bu cihatçı gruplar. Ve hala da Ankara çok yakın ilişki içerisinde. Ama bu zaten yapılan saldırı da biraz anladığım kadarıyla şeyde yani Türkiye sınırına yakın bir bölgede. Bu M4'ün güneyi de değil. Dolayısıyla burada Rusya direkt Karabağ'daki meseleden, Ankara'nın tutumundan rahatsızlığını bizzat İdlib'den iletmek istemiş Ankara'ya. Ben öyle okudum Erdoğan'a. Yani İdlib'de vurunca, çünkü İdlib bir anlamda Erdoğan'ın aşil topu. Yani zayıf olduğu nokta, ama diğer yandan Kafkasya'da, Güney Kafkasya. Bunu şey için söylemiyorum. Yani Rusya'nın orası falan böyle, onu savunma anlamında söylüyorum. Rusya'daki bakışı kastediyorum. Çünkü insanlar hani Rusya'nın politikasını anlattığınız zaman size Rusyacı, Rusya'nın yani savunma meselesi değil. Rusya'nın bakışını anlatıyoruz burada. Orası da Güney Kafkasya'da, o Rusya'nın aşil topu bir yana anlamda. Dolayısıyla o İdlib, yani bu hem gerilim sürecektir. Yani Erdoğan oradan, yani Rusya Dağlık Karabağ'dan veya Güney Kafkasya'dan sıkıştırıldıkça haliyle bunu Erdoğan'a en yakın, yakından verebileceği, mesaj verebileceği bölge İdlib'deki saldırılar. Dolayısıyla burada Ankara'nın mevcut Dağlık Karabağ politikası sürerse İdlib'in daha da ben kızışacağı kanaatindeyim yakın vadede. Bu anlamda da yine hani Kobani'ye veya işte Fırat'ın doğusu operasyon meselesi, yani yine buna da yine Rusya çok ihtiyaç duymayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani Karabağ meselesinde biraz o denge fren meselesini İdlib'de zaten yapabilecektir, yani yapabiliyor. Dolayısıyla niye Fırat'ın doğusunda ille de bir operasyon seçin? Bu onun için başka şeyler denkleme girmesi lazım. Yani ikinci parti S-400 olabilir. Amerika'da Biden gelirse işte Türkiye-Amerika ilişkilerinin daha da gerilmesi gibi bir durum belki bir yüksek ihtimal olarak ortaya
Rusya'yla da
çıkıyor.
sanki gerilecek gibi zaten
Ha,
gördüğümüz
işte yani
kadarıyla.
ama bunların işte her bir yani Erdoğan şu an itibariyle tabiri caizse eğer hani Türkiye'yi o anlamda hani tecessüm ettirirsek bir Erdoğan iktidarı veya bileşenleri genel olarak hani bir insan gibi düşünün. İşte bir kolundan Rusya çekiyor, bir kolundan Amerika, bir kolundan İngiltere, bir kolundan işte Fransa, Almanya, böyle büyük güçler özellikle iktidarın ve bileşenlerin, Erdoğan iktidarı ve bileşenlerinin zayıf yanlarını hepsi bence biliyorlar. Ve bunları bir çekiyorlar, sıkıştırıyor. Dolayısıyla bir hafta hani Rusya, bir hafta Amerika, bir hafta İşte İngiltere, Fransa falan filan. Yani bu şeyler çok oldu. O askerleriniz, onlarca askeriniz hayatını kaybediyor saldırıda. Moskova'ya gelip kapıda bekletiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Veya işte birçok yani Barış Pınarı Harekatı'ndan hani gireceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Pence'le değil mi? Mike Pence'le. Kim görüşüyor? Ben görüşmeyeceğim falan. Dengim değil. Sonra uçakta karar değişti. Mal varlığı dosyası. Senato'da hani bir o karar konuşulunca hemen uçakta, hatta yan yana oturmak durumunda kaldı masada, yani Ankara'da. Anlatabiliyor muyum? Yani dengi değil ama başkan yardımcısı yan yana aldınız neticede. Yani orada da Fuat Oktay'da hemen diğer tarafta duruyordu yani. Dolayısıyla şey diye o kırmızı çizgiler falan, Erdoğan'ın kırmızı çizgileri bence çok Bunu önceden de çok gördük. Çok hızlıca pembeye, yeşile, maviye, neyse farklı farklı renklere dönüşebiliyor. Mesele o değil. Ama bunun iç politikada da şey olmasını, kullanılmasını biraz Ruslar da yani haliyle bunu göz yummak durumundalar. Ama yani bir de şu var, bu Dağlık Karabağ meselesi de, bu cihatçılar meselesinin de ben açıkçası çok fazla bir şekilde Türkiye'nin yani iktidar açısından ve haliyle ilerleyen süreçte de bu Türkiye'nin önüne de ciddi bir fatura olarak çıkabilir. Yani her geçen gün bu konuda da yani ben hani açıkçası Rus tarafının, Moskova'nın da Türkiye'deki iktidar ve bileşenleri hakkında tırnak içerisinde söyleyeyim. Suç dosyaları biriktirdiği kanaatindeyim. Daha bugün işte Kommersant tekrardan yayınladı. Bunu önceden de yayınlamıştı. Pakistan'dan da yine Ankara'nın talebi doğrultusunda Pakistan'dan da birçok cihatçının, savaşçının Dağlık Karabağ bölgesine gönderildiği yönünde haberler vardı. Ve Rus medyası bu tarz haberleri verirken genelde Azerbaycan'ı kayırıyor. Yani Azerbaycan'a direkt doğrudan suçlamıyor. Çünkü Azerbaycan'ın orada bu tarz bir yani karşıt bir tutum takınamayacağını düşünüyor olabilir. Veya Azerbaycan'ı kendisine karşıt bir pozisyona koymak istemiyor olabilir Moskova. Genelde hani suçladığı veya o yazılan haberlerde, analizlerde ve çok resmi kaynakların ifadelerine baktığımızda böyle mesela yine o Kremlin açıklamasında da aynı şekilde Azerbaycan ifadesi geçmiyor, ilginçtir. Hani Dağlık Karabağ'daki savaş bölgesine mesela ifadesi geçiyor, anlatabiliyor muyum? Oraya gönderilen diyor mesela. Yani Türk tarafına endişeleri belirtildi diyor. Yani Azerbaycan tarafına endişeleri belirtildi denmedi, ben şu ana kadar görmedim. Mesela Putin-Aliyev görüşmesine dair ifadeler. Bilmiyorum, en azından ben rastlamadım yani. Hani
Evet.
Putin Ali'ye ya, şunu biliyor Ruslar. Yani bu meselede asıl istikrarsızlık kaynağı orada yani Erdoğan iktidarı ve bileşenleri olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Pakistan'da da mesela direkt Pakistan'ı suçlayıcı ifadelerden ziyade ya o İmran Khan veya neyse o işte Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediği için Erdoğan o tarz taleplerini yeşil ışık yakabiliyor tarzında ifade ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tarz böyle suç dosyalarının ben birçok sadece Rusya tarafından da değil, bu tarz büyük güçler tarafından biriktirildiği ve yeri geldiğinde kullanıldığı, kullanılacağı ve maalesef kullanılma ihtimalinin yine ileride de çok güçlü olduğu. Bu anlamda da her geçen gün Türkiye'nin haliyle siyasi, diplomatik ve aynı zamanda topluma da yansıyor bu. Çünkü Cumhurbaşkanı o tarz konuştuğu zaman toplum daha İşte felaket, işte mafya şu bu falan. Neyse uzatmayayım. Dolayısıyla o ona yansıyor. Güçten düşüyor Türkiye. O anlamda güçten düşüyor. Yıkıcı olma kapasitesini dışarıda kullandıkça Türkiye hem dışarıda hem içeride yıkım yaşıyor. Ve bu yıkım da artarak derinleşiyor maalesef.
Peki, çok teşekkürler Kerim Bey.
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi günler
İyi
diliyorum.
akşamlar, tekrar görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.